konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi ve blockchain hocası Cemil Şinasi Türün. Kendisiyle geçtiğimiz hafta Amerika'da yaşanan, piyasaları bir anda allak bullak eden GameStop hadisesini ve bu olayın uzun sürede oluşturabileceği etkileri konuşacağız. Cemil Bey, konunun ayrıntılarına geçmeden en başta direkt olarak sormak istiyorum. Sizce bu yaşananlar bir devrimin ayak sesleri mi, yoksa tarihi bir sürecin başlangıcı mı veya fazla üzerinde durmamamız gereken birkaç ay sonra unutulacak bir hadise mi?
Birinci ile ikincinin arasında bir yer. Yani hem bir devrim başlangıcı gibi ve de çok önemli sonuçlara yol açabilecek bir tarihi süreci içindeyiz şu anda. Yani o süreç esasında yeni başlamadı. GameStop ile ilgili olaylar gösteriyor ki esasında bu iş göründüğünden daha derin, daha enteresan, daha büyük sonuçlara yol açacak. Birkaç ay sonra unutacağımız olaylar değil.
Peki ne oldu? Dinleyicilerimize kısaca anlatabilir misiniz?
Özetle söylemek gerekirse bu Wall Street'in milyarder fonları var, hedge fund denilen. Bu hedge fundlar senelerden beri arkasında Fed'in olduğu yapılar ve milyarlarca dolar havadan karşılıksız dolar basıyorlar Amerika'da ve bu dolarlarla Wall Street piyasasını olması gerektiği şekilde değil, sahte bir şekilde yüzdürüyorlar. Şu anda aslında biraz sentetik bir biçimde bu hisselerin değeri çok yüksek seyrediyor. Olması gerekenin üzerinde, batması gereken şirketleri batır. Çünkü bu büyük bir krize yol açacaktı. Bunu böyle geciktirdiler. Aslında bu 2008 yılından itibaren devam ediyor. Biliyorsunuz 2008 yılında mortgage krizi denilen bir hadise yaşanmıştı. O zaman büyük bazı bankalar batmaları gerekiyordu. Yanlışlar yapmışlardı. Fakat batırmadılar. Amerikan kamuoyunun, insanların, taxpayer'larının geleceklerini aslında bir çeşit yatırarak onları kurtarmışlardı. Şimdi ise aradan geçen zamanda bu birikim, bu balonlaşma gitgide daha büyüdü. Ve bu balonlaşmanın bir neticesi olarak Wall Street bankerlerinin yüzdürdükleri şirketlerin aralarından bazılarını short ettikleri, yani shortlamak şu demek, açığa satıyorlar Türkçesi. Yani o firmanın aslında hissesinin daha düşmesi gerektiğini inanıyorlar ama bunun tersini oynamak denilen bu shorting yapanlar normal kullanıcılar değil. Yani shorting denilen şeyi genellikle büyük hedge fundlar ancak yapabiliyor idi. İşte bu hadisede ilk defa bu milyarder hedge fundlara karşı küçük yatırımcılardan oluşan milyon sayıda bir kitle Reddit diye bir internet sitesinden, ki bu Reddit bilgisayarcıların kullandığı, yazılımcıların kullandığı teknik bir sosyal network. Onun üzerinde bunlar birleşiyorlar, konuşuyorlar, kendi aralarında tartışıyorlar. Bu da bir yıldır oluyor. Yani bu bir aylık bir şey de değil. Bu GameStop hissesiyle ilgili 2019 yılında Michael Burry diye bir aktivist investor deniyor. Yani esasında yatırım yapmak için yapmıyor. Bir şeylere işaret etmek için yapıyor. Bu Michael Burry de çok meşhur oldu bir filmle, The Big Short diye bir film. Meşhur aktör Christian Bale orada Michael Burry karakterini oynamıştı ki bu aslında gerçek bir insan. Ve o adam ünlü olduktan sonra, ki niye ünlü oldu? 2008 krizini önceden tahmin edip bundan kendi yatırım şirketinin ortaklarını milyarder yaptı. Kendisi de 100 milyon dolar kazandı 2008 kriziyle. Böylece ünlü oldu. Filmde ve kitapla daha da ünlü oldu. O kişi arada bir çıkıp bir şey söylediğinde dinliyoruz o yüzden. İşte Michael Burry 2019'un bir yazı yazdı. Dedi ki bu GameStop hisseleri gereğinden fazla düşük. GameStop da Amerika'da bir kutulu oyun satan mağazalar zinciri ki Z kuşağı, Y kuşağı bu GameStop denilen mağazaları çok seviyorlar. Oralarla kendi duygusal bağları var. Bu GameStop'ı shortlanmış olmasını üzücü buluyorlar ve bu akıma, yani Michael Burry'nin başlattığı bu aktivist çağrıya uyum sağlıyorlar ve onu dinliyorlar. Bu arada belki de bu GameStop kelimesi bile özellikle seçilmiş olabilir. Yani Türkçe'de oyunu durdur. Bence Michael Burry bu işin arkasında sıkı bir plan yapmış ve Reddit'e başka bir isim altında girip, ben onun Michael Burry ya da en azından onun yanında çalışan biri olduğunu düşünüyorum. Bir yıl boyunca bunu promote etti, bu GameStop hisselerini orada. Çok ciddi şekilde orada direnerek GameStop hisselerinin yükseleceğini, bunların shortlanmasının doğru olmadığını vesaire anlatan bir kullanıcı var. Yazıları okudum. Gelip diyorlar ki ya sen deli misin? misin? Batık bu hisseler. Niye buna yatırım yapıyorsun? O da diyor ki görün bakın neler olacak. Direnin. Bunun sonu daha çok ilginç yerlere gelecek diye cümleleri var adamın. Şimdi ne oldu? Birdenbire bu Reddit'teki aksiyonla milyonlarca kişi Amerikan devletinin verdiği $600'lık çekleri buraya yatırdılar ve bunu yaptıkları Robinhood diye bir application var. Bu hareketiyle GameStop hisselerini bir gün içinde $200-$300'lara sonra $400'lara yükselttiler ve o durumda da bu işe ters yatırım yapmış olan meşhur bir Wall Street bankeri Melvin Capital'ı batmaya doğru götürdüler. Fakat sonra Perşembe günü 28 Ocak günü Robinhood denilen application'ı o gün bir sansür geldi ve dediklerine göre Wall Street'ten ve White House'dan yani Amerikan Başkanı'nın ofisinden telefon gelmiş. Buradaki GameStop hisselerinin satışını durdurun diye. Öyle bir iddia var. Belki onlar gerçekten burada Wall Street'teki bu olay büyüyüp çok daha büyük bir krize yol açmasın diye bir yerde soğutmak istediler. Ve bundan tabii Robinhood kullanıcıları çok etkilendi ve sinir oldular. Robinhood'a niçin kapatıyorsun? Biz burada babalarımızdan, annelerimizden aldığımız çekleri kullanıyoruz. Onlar işlerini kaybettiler. Senelerden beri kriz yaşıyoruz. İlk defa kendimizi başarılı hissediyoruz. $600 bir gün içerisinde $20,000 oldu, $10,000 oldu. Bu paraları kazandığımız için sevinmiyoruz. Bu sisteme karşı gücümüzü görebildiğimiz için seviniyoruz diye. Bundan sonrası enteresan olacak diyorum Mert. Çünkü bu Robinhood kapatılabilen bir application ama blockchain üstünde kapatılması imkansız olan decentralized borsalar var.
Evet, ben de o konuya gelecektim. Çünkü yaşanan olayın ana sonuçlarından birinin şu anda tabi olduğumuz merkezi finans sistemine olan güven duygusunda kırılma olduğunu düşünenler ve bu sebepten merkeziyetçi olmayan bir finans sistemine geçiş için bu olayın tetikleyici olabileceğini düşünenler var. Sizin bu konuda fikirleriniz var sanırım. Onları duymak isterim.
Yani burada Wall Street dışında merkezi olmayan, gayri merkezi bir finansal sistem oluşturuldu gerçekten. Ve bu oluşturulan finansal sistemin tool'ları yazıldı geçen sene. Yani bunların hep asıl software tool'ları yazıldı ve bunlar hep internet üzerinde çalışıyor. Yani internet kapatmanız gerekir bunları kapatmak istiyorsanız ki o internetin zaten tasarımı kapatılamamak üzerine yapılmış bir tasarım. Ve bu tasarımı yaptıran gene Amerikan ordusu. Yani bu konu kapatması çok kolay olmayan bir şey internet. Cep telefonlarınızı susturmanız lazım. Her şeyi kapatmanız lazım. Dolayısıyla bu decentralized borsalar blockchain üzerinde bu kapatılamayacak bir yapıda çalışıyor. Yani Robinhood'a gelmiş ya telefon. Buna telefon edebileceğiniz bir yer yok. O yüzden bundan sonra benzer hadiseleri decentralized bir borsada yaparsa bu gençler, Y generation, Z generation gençler, o zaman telefon gelip kapatılması söz konusu olmayacağından daha da ilginç boyutlara gelebilir. Yani bütün Amerikan borsalarındaki şişmiş, balan olmuş hisseleri patlatabilirler. Yani burada hakiki bir devrim olabilir derken bunu kastediyoruz. Finansal. Bu sefer Occupy Wall Street'in financial bir şekilde yapıldığını görüyoruz.
Peki bu yaşananlar Amerika içinde ve dışında yaşayan sıradan insanları neden ilgilendiriyor?
Sıradan insanların hayatını çok etkileyen senelerden beri yapılmış olan havaya para basma işlemi var. Yani karşılıksız olarak Amerikan Merkez Bankası ve Hazinesi birlikte trilyonlarca dolar bastılar. 200 yıllık Amerikan tarihinde bastıkları tüm paranın sadece 3,5 katını geçen sene bastılar bir ay içinde. Yani bu müthiş bir balon oluşturma var burada ve dolar da dünyadaki rezerv para. Şimdi dolar dünyanın rezerv parası olduğu gibi Amerika'daki küçük insanın ekmek peyniri aldığı para gene aynı dolar. Şimdi eğer bu Merkez Bankası'nın ve hazinenin yapmış olduğu hatalı hareketler bütün dünyada, Avustralya'da, Asya'da her yerde insanların Türkiye'de dolara olan inancını yitirmesine sebep olursa psikolojik olarak dolar düşecek ve bugünkü gibi bir rezerv para olma özelliğini kaybedecek bu gidişle. Bu da Amerika'daki milyonlarca insanın hayatını çok ciddi anlamda negatif etkileyecek. İşte bu gibi bir tehdit var ortada. Şu anda da çok büyük inequality var dünyanın her yerinde. Amerika'da da çok ciddi var bu. Yani çok az sayıda milyarder bütün varlığın yarısından fazlasına sahip dengesiz gelir dağılımı ve para dağılımının oluşturulması son 20-30 senede oldu. Bu 1990'dan sonra gerçekleşti ve arttı. Yani orada başlamadı, sıfırı o değil ama çok ciddi bir balonlaşma oldu orada da. O inequality en son 10-15 yılda çok fazla büyüdü.
IMF'in de SDR'lara bağlı bir para birimi üzerinde çalıştığını duyuyoruz. Sanırım yeni merkeziyetçi yapı bu olacak diye düşünüyor insanlar. Peki bu bize merkezi ve gayri merkezi finansal sistem arasındaki nasıl bir fark var, açıklayabilir misiniz?
Evet, güzel bir soru. Bunu anlatmak için esasında Türkiye'de yaşıyor olanların çok gördükleri güzel bir örnek var bizim ülkemizde. Aslında bütün dünyaya o örneği anlatabilmek isterdim. Ama ne yazık ki bunu Türkiye dışında kimse bilmiyor. Bizim ülkemizde vadeli çek diye bir şey var. Normalde çekin vadesi olmaz. Çek o gün için yazılır. Günlük bir şeydir ve gidip bankadan o karşılığı olan parayı almanız için bir ödeme aracıdır. Ama Türkiye bu çekle Türkiye'deki esnaf ve tüccar kreatif bir şekilde 40 yıldır başka şekilde kullanıyor ve vade yazıyor. Uzun vadeli, yani buna future, tarih koyuyorlar bu çeklere ve aslında para işi ediyor Türkiye'de esnaf ve tüccar. Yani normal insanlar Türkiye'de Merkez Bankası gibi banknot basıyorlar kendi banknotlarını ve bunlar tedavül ediyor. Yani insanlar bunlarla alışveriş yapıyorlar ama bu B2B, yani business to business gerçekleşiyor. Bunu normal sokakta, bakkalda görmüyorsunuz. Fakat o bakkalın malları alırken kullandığını biliyoruz. Dolayısıyla bu sistem decentralized bir kredi yaratma sistemi. Bu Türkiye'nin icadı olan sistem. Hatta bunu gidiyorsunuz binlerce yıl geçmişte, ta Sümer medeniyetinde, Asur medeniyetinde bunun benzeri var. Yani aslında bunu Türkler icat etti de denemez. Bu bizim coğrafyanın, yaşadığımız coğrafyanın bir bilgisi bu. Şimdi bu bilgi desentralize bir şekilde çalışan vatandaş finansman sistemini biliyor. Ve bunu gündelik ticaret hayatı içerisinde bugün biz kullanıyoruz ve 1 trilyon dolara yakın burada business gerçekleşiyor bu vadeli çeklerle Türkiye'de. Bunun çeşitli formları var. Vadeli çek, senet ve açık hesap. 3 formu var. Biz de bu, ben ve arkadaşlarım, bir startup'ımız var. Biz bu ürünü blockchain üzerinde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yani bunu blockchain'e taşımaya çalışıyoruz. Bugün bu normal kağıtlarda analog olarak oluyor. Bunu biz dijitale taşıyacağız blockchain'e ve bu decentralized finance gerçek anlamda bunlar esasında. Şimdi dünyada ise böyle bir şeye izin vermemişler. Bu merkez bankaları, IMF'ler, central bank yapıları dünyanın hiçbir ülkesinde, Asya veya Avrupa, her yere bakın, hiçbir yerde yok bu. Vatandaşın sisteme alternatif bir kredi yaratma, para yaratma imkanını elinden almışlar. Bu 300 yıldır böyle. Şimdi bu durumda ne olacak? Bu decentralized blockchain gelişmeleri insanlara gayri merkezi olarak kredi ve para yaratma ve sistemi değiştirme imkanının araçlarını veriyor. Bize de veriyor. Bu araçları ama toplumda nerede kullanacağız derseniz, bunun örneği Türkiye'de var. Yani şöyle bir benzetme yapayım. Biz 99 yılında bir deprem gördük. Büyük bir deprem gördük Türkiye'de. Deprem olduğu zaman çok bina yıkıldı ve insanlar bir anda bu realiteyi fark ettiler. Deprem diye bir şey olduğunu. Ne yaptık o zaman? Yıkılmayan bina nasıl yapılır diye Japonya'dan mühendis getirdik Türkiye'ye 2000 yılında. Onlara konferans verdirdik. Bunun know-how'unu almaya çalıştık. İşte burada durum şöyle benziyor. Esasında dünyada bir finansal deprem oluyor ve bunun yıkılmayan finansal yapıyı bilen mühendisler Türkiye'de var.
İnanılmaz bir şey söylüyorsunuz şu anda. Hakikaten. Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı?
Herhalde dinleyicileriniz bunun önemini daha iyi anlamışlardır bu örnekle.
Ben bile şaşırdım yani, o kadar araştırmama rağmen son söylediğiniz kalbimden vurdu, tüylerimi diken diken etti. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.